Ayrım 9.
Tim Johnson görünürde yoktu. Kalpurnia'nın eteklerini tuta tuta raddelere koştuğunu gözledik. Ön basamakları çıktı ve kapıyı yumrukladı. Yanıt alamadı ama yine de bağırdı. Bay Nathan, Bay Arthur, kuduz bir köpek geliyor, kuduz bir köpek. Arka tarafa dolanması gerekir dedim. Cem kafa salladı, fark etmez. Kalpurnia boş yere kapıyı vuruyordu. Kimse ne uyarısını almıştı ne de duymuştu. Kal arka verandaya atlamıştı ki siyah bir Ford garaj yoluna girdi. Atticus'la Hack Tate arabadan indiler. Bay Hack Tate, Maycomb'un şerifiydi. Atticus kadar boyluydu ama daha ince yapılıydı. Uzun boylu gözüküyordu. Metal delikleri olan çizmeler ve deri ceket giyerdi. Kemerinde bir sıra kurşun vardı. Tüfek taşıyordu. Verandaya vardıklarında Cem kapıyı açtı. Atticus, içeride kal oğlum dedi. Kal nerede? Şimdi gelmesi gerek dedi Kal yolu göstererek. Koşmuyor değil mi diye sordu Bay Tate. Hayır bayım, titriyor Bay Hack. Peşinden gitsek mi Hack? Bekleyelim Bay Finch, çoğunlukla dümdüz giderler. Umalım dönemeci izlesin yoksa raddelerin arka bahçesine dalar. Biraz bekleyelim. Raddelerin bahçesine gireceğini sanmam. Çit onu durdurur. Yolu izler herhalde. Kuduz köpeklerin ağızlarının köpürdüğünü, hoplayıp zıpladıklarını, boğazlara sarıldıklarını ve bütün bunları Ağustos'ta yaptıklarını sanırdım. Tim de böyle yapıyor olsaydı daha az korkardım sanırım. Bomboş bekleyen bir sokak kadar ürkütücü bir şey olamaz. Ağaçlar durgun, bülbüller suskun. Bayan Modi'nin marangozları yok olmuşlardı. Bay Tate'in hapşırdığı, sonra da sümkürdüğünü işittim. Silahını koluna yerleştirdiğini gördüm. Bayan Stephanie Crawford'un yüzünün ön kapı camında çerçevelenmiş olduğunu gördüm. Bayan Modi yanımda değildi. Atticus ayağını iskemleye dayadı ve bacağını ovuşturdu. İşte orada dedi yavaşça. Tim Johnson göründü. Radley'lerin evine paralel dönemeç boyunda yürüyordu. Şuna bak diye fısıldadı Cem. Bay Hack düz yürürler dedi. Bu yoldan bile gidemiyor. Çok hasta görünüyor dedim. Bay Tate elini alnına koydu ve öne uzandı. Kuduz Bay Finch. Tim Johnson sümüklü böcek hızı ile ilerliyordu. Ne oynayıp sıplıyor ne de otları kokluyordu. Tek bir amacı var gibiydi. Onu bize iten gizli bir gücün elindeydi sanki. Sinekleri kovan at gibi titrediğini görebiliyorduk. Çenesi açılıp kapanıyordu. Ölecek yer arıyor dedi Cem. Bay Tate bize baktı. Ölmeye daha başlamamış bile Cem. Tim Radley'lerin yanındaki yola gelince durdu. Yitirmekte olduğu zavallı aklından geriye kalan bir şey onu durdurdu. Hangi yola gideceğini düşünüyor gibiydi. Bir iki adım attı ve Radley'lerin önünde durdu. Geri dönmeye çalışıyordu ama bu da zor geliyordu. Atticus, ateş menzilinde Hack dedi. Köşeyi dönmezden önce şimdi vurmalısın. Kim bilir yan yolda kimler vardır. İçeri gir kal. Kalpurnia tel kapıyı açıp ardından kapadı. Gövdesiyle Cem ve bana siper olmaya çalışıyordu ama kollarının altından olup biteni görebiliyorduk. Tate, siz vurun Bay Finch deyip silahını Atticus'a uzatınca düşüp bayılıyorduk neredeyse. Zaman yitirme Hack, haydi. Bay Finch, bu bir atımlık iş. Durma Hack, seni bütün gün beklemez. Tanrı aşkına Bay Finch, baksanıza nerede? Vuramazsam kurşun raddelerin evinden içeri girer. Ben o kadar iyi atıcı değilim, siz de bilirsiniz bunu. 30 yıldır elime tüfek almadım. Bay Tate silahını Atticus'a adeta fırlattı. Şimdi alırsanız çok sevineceğim. Gözlerimiz tüfeği alıp sokağın ortasına ilerleyen babamızdaydı. Hızlı yürüyordu ama bana deniz altında yürüyormuş gibi geldi. Zaman iç bulandıran bir sürüngene dönmüştü. Atticus gözlüklerini başına itince Kalpurnia, iyi kalpli İsa yardım et ona dedi ve ellerini yanaklarına götürdü. Atticus gözlüklerini başına itti, gözlükler kayıp düştü. Sessizliğin içinde kırıldıklarını duydum. Atticus gözlerini ve çenesini ovuşturdu, gözlerini iyice açtığını gördük. Tim, radeylerin kapı önünde karar kılmış gibiydi. Dönmüş ve bizim sokağa yönelmişti. İki adım attı, durdu ve kafasını kaldırdı. Gövdesinin katıldığını fark ettik. Silah patladı. Tim Johnson sıçradı, ters döndü ve kaldırıma yığıldı. Kahverengi beyaz bir yığına dönüşürken onu neyin vurduğunu anlamamıştı bile. Bay Tate verandadan atlayıp Radley'lere koştu. Köpeğin önünde diz çöktü, döndü ve elini gözünün üstüne vurdu. Azıcık sağa kaçmış Bay Finch. Hep sağa kaçırırım dedi Atticus. İmkanım olsaydı av tüfeğimi kullanırdım. Eğilip gözlüklerini aldı. Kırık camları ayaklarının altında ezdi ve Tim'i seyreden Tate'in yanına gitti. Tel kapılar tek tek açıldı. Mahalle yavaşça canlanıyordu. Bayan Moody ve Bayan Stephanie Crawford merdivenlerden birlikte indiler. Jane felç olmuş gibiydi. Onu harekete geçirmek için çimdiklemem gerekti. Geldiğimizi gören Atticus bağırdı. Olduğunuz yerde kalın. Bahçeye geri geldiklerinde Bay Tate gülüyordu. Köpeğin ölüsünü Zeobo'ya aldırtırım. Pek unutmamışsınız Bay Finch, derler ki unutulmazmış. Atticus sessizdi. Atticus dedi Cem, efendim. Yok bir şey. Her şeyi gördüm. Tek kurşun Finch. Babam dönünce Bayan Moody ile yüz yüze geldi. Sessizce bakıştılar. Atticus Şerif'in arabasına bindi. Gel buraya Cem, o köpeğe yaklaşmayın. Duyuyor musunuz? Ölüsü bile dirisi kadar öldürücüdür. Peki Atticus, ne var oğlum? Yok bir şey. Ne oldu, dilin mi tutuldu dedi Bay Tate sırıtarak. Babanın bir zamanlar, sus Hek, haydi kasabaya dönelim. Gittiklerinde Cem'le ben Bayan Stephanie'nin bahçesine geçtik. Zebo'nun çöp kamyonu ile gelmesini bekliyorduk. Cem şaşkınlıktan aptallaşmış gibiydi. Bayan Stephanie kim derdi ki Şubat'ta kuduz köpek olsun dedi. Belki de kuduz değildi. Mobilden dönüp Atticus Finch'in köpeğini vurduğunu öğrendiğimde Harry Johnson'ın suratını görmek istemem doğrusu. Belki de her yeri pire doluydu. Bayan Moody de Tim yoldan geliyor olsaydı bu telden çalmazdın dedi. Öğrenirlerdi nasılsa. Köpeğin kafası Montgomery'ye gidecekti. Cem'in dili çözüldü. Gördün mü Scott? Orada öyle dururken gördün mü? Birden gevşedi. Tüfek eli kolu gibiydi. İşi bitiriverdi. Çabucak benim nişan almam 10 dakika sürüyor. Bayan Moody yaramazca güldü. Evet, şimdi Bayan Jean Louis, baban işe yaramaz diyor musun? Hala utanıyor musun ondan? Zayıf bir sesle hayır diyebildim. Dün sana söylemeyi unuttum. Arp çalmasının yanı sıra Maycomb yöresinin en keskin nişancısıydı Atticus Finch. Keskin nişancı diye yankıladı Cem. Öyle ya, galiba siz de başka telden çalacaksınız bundan böyle. Delikanlıyken takma adı tek kurşundu. Çocukluğumuzda Larding'de 15 el atıp 14 güvercin vurdu mu kurşun harcadık diye dırdırlanırdı. Bunları hiç anlatmadı dedi Cem. Hiç anlatmadı ha? Hayır efendim. Neden artık ava çıkmıyor acaba dedim. Belki ben nedenini kestirebilirim. Babanız çok uygar bir insan. Keskin nişancılık ise tanrı vergisi bir yetenek o. Geliştirmek için çalışmak gerek ama yine de piyano çalmak gibi bir şey değildi. Sanırım tanrının ona bir ayrıcalık, bir üstünlük tanıdığını kavradığında av tüfeğini elinden bırakmıştır. Zorunlu olmadıkça ateş etmemeye karar verdi. Bugüne kadar da zorunlu olmadı. Bundan gurur duyuyor olmalı dedim. Aklı başında kişiler yeteneklerinden gurur duymazlar dedi Bayan Moody. Zibo'nun geldiğini gördük. Kamyonun arkasından bir kürek çıkarıp Tim Johnson'ı yavaşça kaldırdı. Köpeği kamyona attıktan sonra damacana gibi bir şişeden köpeğin yattığı yer ve çevresine bir şeyler döktü. Buralara bir süre yaklaşmayın diye seslendi. Eve döndüğümüzde Cem'e pazartesi okulda anlatmak için bolca malzeme olduğunu söyledim. Cem üzerime yürüdü. Kimseye bir şey söyleme Scott. Ne? Elbette ki söyleyeceğim. Herkesin babası Maycomb'un en keskin nişancısı değil ki. Bilmemizi isteseydi anlatırdı. Bundan gurur duysaydı anlatırdı. Belki de unutmuştur. Üf Scott, bu anlayabileceğim bir şey değil. Atticus çok yaşlı. Hiçbir şey yapmasa da bana vız gelir. Cem bir taş atıp coşkuyla garaja fırlattı. Peşinden koşarken bağırdı. Atticus bir beyefendi. Tıpkı benim gibi. 11. bölüm. Küçükken çoğu oyunumuz mahallenin güneyinde kurulurdu. Ama ikinci sınıfı yaraladıktan ve Bo Radley'i üzmenin modası geçtikten sonra Maycomb'un merkezi bizi çekmeye başlamıştı. Bu nedenle de sık sık Bayan Henry Lafayette Dubos'un bahçesinin önünden geçmek zorunda kalıyorduk. Eski karşılaşmalarımız yenilerini istememe yol açmıştı ama Cem büyümem gerektiğini savunuyordu. Bayan Dubos sürekli onunla kalan genç bir zenci kadın dışında yalnız yaşardı. Evi bizden iki ev yukarıdaydı. Evin ön basamakları dikti. Sundurmalı bir verandası vardı. Bayan Dubos çok yaşlıydı. Günün büyük bir bölümünü yatağında, kalanını da tekerlekli iskemlede geçirirdi. Söylentilere bakılırsa sayısız şal ve ceketlerinin altında bir de tabanca gizliyordu. Cem'le ben ondan nefret ediyorduk. Geçerken balkonda olursa gazap dolu bakışlarla bizi süzer, davranışlarımızı acımasızca sorguya çeker ve büyüdüğümüzde neye benzeyeceğimize ilişkin iç karartıcı tahminlerde bulunurdu ki görünüşe bakılırsa pek bir şeye benzemeyecektik. Karşı kaldırımdan geçmekten vazgeçmiştik. Onun evinin önünden geçmek, daha çok bağırmasından ve bütün mahalleyi ayağa kaldırmasından başka bir işe yaramıyordu. Ne yapsak onu mutlu edemedik. Neşeyle, "Bayan Dubos, hey!" diye seslensem aldığım yanıt şu olurdu. "Bana hey deme çirkin kız. İyi akşamlar Bayan Dubos," diyeceksin. Kötü bir kadındı. Cem'in babamıza Atikus dediğini duyduğunda tepkisi inme inmeye yakındı. Onun tanıdığı en zevzek, en çenesi düşük, en saygısız veletlerdik, annemizin ölümünden sonra babamızın yeniden evlenmemesi de üzücüydü. Annemizden daha güzel biri yaşamamıştı ve Atikus'un çocuklarını böyle başıboş yetiştirmesi felaketti. Ben annemi anımsamıyordum. Cem anımsardı. Arada anlattığı olurdu. Bayan Dubos'un sözleri Cem'i çileden çıkartıyordu. Bo Radley, kuduz köpek ve benzer tehlikeleri atlatan Cem, Bayan Rachel'in kapısından öteye gidememeyi korkaklık belirtisi olarak kabul etmişti. Atikus'u karşılamak için en azından pastaneye kadar koşmamız gerektiğini buyurmuştu. Atikus, sayısız akşam Cem'in Bayan Dubos'un ettiği bir söze kızdığına tanık oldu. "Boş ver oğlum," derdi Atikus. "O yaşlı ve hasta bir kadın. Sen başını dik tut ve bir centilmen gibi davran. O sana ne söylerse söylesin, öfkelenmemek senin elinde." Cem, "Öylesine ciyak ciyak bağırıyor ki çok hasta olmaması gerekir," dedi. Üçümüz evin önüne geldiğimizde Atikus şapkasını çıkarır ve "İyi akşamlar Bayan Dubos, bu akşam bir tablo kadar güzelsiniz," derdi. Atikus'un bunun ne tablosu olduğunu söylediğini hiç tanık olmadım. Onu duruşma haberlerini iletir ve ertesi gün için en içten dileklerini sunardı. Şapkasını kafasına geçirir ve Bayan Dubos'u aldırmaksızın beni omuzlarına oturturdu. Alacakaranlıkta eve giderdik. İşte böyle anlarda silahlardan nefret eden, hiç savaş görmemiş babamı dünyanın gelmiş geçmiş en yürekli kişisi olarak görürdüm. Cem'in 12. yaş gününün ertesiydi. Para elini yakıyor olacak ki kasabaya gittik. Kendine ufak bir buhar makinesi, bana da bir bando sopası alacak parası olup olmadığını düşünüyordu. Gözüm uzun zamandır o sobadaydı. V.J. Elmore'un dükkanında duruyordu. Yıldızlar ve yaldızla süslenmişti. Fiyatı 17 sentti. O günlerde tek idealim May Komplisesindeki bandonun başına geçmekti. Sopayı havaya fırlatıp çoğu kez yakalayabilecek kadar beceri kazanmıştım. Kal elimde sopa olunca beni eve almıyordu. Eksikliklerimizi gerçek bir bando sopası ile gidereceğimi düşünmüştüm. Cem'in bana bir tane almak istemesi cömertliğini gösteriyordu. Kasabaya giderken Bayan Dubos verandadaydı. "Günün bu saatinde nereye gidiyorsunuz?" diye bağırdı. "Okuldan kaçtınız herhalde." "Müdüre telefon edip söyleyeyim." Ellerini tekerleklere koyup iskemleyi sağa döndürdü. "Bugün cumartesi Bayan Dubos." Konuşan Cem'di. "Fark etmez. Baban nerede olduğunuzu biliyor mu?" "Bayan Dubos, şu kadarcıktan beri kasabaya ineriz biz." Elleri kaldırımdan iki karış yukarıdaydı. "Bana yalan söyleme Jeremy Finch. Modi Atkins'ın sarmaşıklarını nasıl kırdığını anlattı. Babana söyleyeceğim. Söylediğimde de doğup doğacağına pişman olacaksın. Hafta sonundan önce ıslah evine gönderilmezsen bana da Dubos demesinler." Bayan Moody'nin sarmaşıklarının yanına yaz başından beri gitmemiş olan Cem suçlamayı kabul etmedi. Kaldı ki Bayan Moody Atikus'a söylemezdi. "Bana yalancı deme," Bayan Dubos bağırıyordu. "Ve sen," romatizmalı elleri beni gösteriyordu. "Sen o tulumun içinde ne yapıyorsun? Bu yaşta elbise giymen gerekir. Davranışlarını biri düzeltmezse ileride garsonluktan öteye gidemezsin. OK gazinosunda hizmet eden bir Finch, ha." Dehşete düşmüştüm. OK gazinosu kasabanın öte yanında karanlık bir işletmeydi. Cem'in elini yakaladım ama o beni silkeledi. ''Yürü Scott'' dedi. ''İlgilenme, kafanı dik tut ve centilmence davran.'' Bayan Dubois susacağa benzemiyordu. Bir Finch masalara hizmet eder, öteki de adliyede zencilere hizmet eder. Cem kaskatı kesildi. Bayan Dubois'un sözleri hedefini bulmuştu. Bunu kendisi de biliyordu. Bir Finch yetiştirilme biçimine karşı geliyorsa bu dünyanın hali ne olur? Ben size söyleyeyim. Elini ağzına götürdü, çektiğinde parmağından uzun bir tükürük uzanıyordu. Senin babanın da o uşaklık ettiği zencilerden ve öteki uğursuzlardan farkı yok. Cem kıpkırmızıydı. Kolundan çekiştirdim. Yol boyunca ailemizin ahlak çöküntüsü konulu bir söylev peşimizden geldi. Ana fikri Finch'lerin yarısının zaten tımarhanede olduğuydu. Hoş, annemiz sağ olsaydı işler bu noktaya varmazdı. Cem neye sinirlenmişti bilmem ama ben en çok ailenin akıl sağlığı durumu dokunmuştu. Atticus'a yöneltilen suçlamalara az buçuk alışmıştım. Bana bir büyük tarafından yöneltilen ilk suçlama buydu. Alışılagelmiş bir Bayan Dubois saldırısıydı bu. Havada yaz kokusu vardı. Gölgeler soğuktu ama güneş ısıtıyordu. Güzel günler yakın demekti. Okul kapanacak ve dil gelecekti. Cem buhar makinesini aldı. Benim baston için Elmore'a gittik. Cem aldıklarından keyiflenmişti. Makineyi cebine attı ve sessizce eve yürüdü. Yolda bastonumu düşürünce Bay Link Diaz'a çarpıyordum. Dikkat Scott diye bağırdı. Bayan Dubois'un evine vardığımızda baston yere düşmekten kirlenmişti bile. Verandada değildi. Sonraki yıllarda Cem'i neyin böyle davranmaya ittiğini düşünmüşümdür. Neydi o benimsediği centilmen ol oğlum kuralını bozduran? Atticus'un zencilerin avukatlığını yapması konusunda o da benim kadar lafı yutmuştu ve kendini yitirmemişti. Yaratılıştan serin kanlıydı. Bildiğim kadarıyla çabuk parlamazdı. O an bunun tek açıklaması vardı. Birkaç dakika için çıldırmıştı Cem. Yaptıkları Atticus'un yasakları olmasa benim yapacağım türden şeylerdi. Yasakların yaşlı bayanlarla kavga etmemeyi de kapsadığını biliyordum. Bayan Dubois'un kapısına yeni varmıştık ki Cem bastonumu kaptığı gibi ön bahçeye daldı. Her şeyi unutup gitmişti. Atticus'un sözlerini, Bayan Dubois'un tabancasını, kendisi tetiği çekecek gücü bulamasa da Jesse'nin bu işe bakabileceğini, her şeyi. Bayan Dubois'un tüm kamelyalarının konçalarını kopardı. Tepelerini uçurmadan da sakinleşmedi. Yer yapraklar ve tomurcuklarla dolmuştu. Bastonumu dizine dayadı ve ikiye ayırdı. Çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştım. Cem beni saçımdan yakaladı. Her şeyin ona vız geldiğini söyledi. Yine yapardı. Susmazsam başımdaki tüm saçları da yolacaktı. Susmadım. O da beni tekmeledi. Dengemi yitirip yüzü koyun kapaklandım. Cem beni kabaca ayağa kaldırdı ve özür diledi. Söylenecek bir şey yoktu. O akşam Atticus'u karşılamamayı yeğlerdik. California bizi kovana dek mutfakta dolandık. Kara Afrika'nın büyüsü müdür nedir, Kal hep ne olup bittiğini bilirdi. Pek yeterli bir avutucu değildi ama yine de Cem'e tereyağlı sıcak bisküvi verdi. Cem de ikiye bölüp benimle paylaştı onu. Tadı pamuk gibiydi. Oturma odasına geçtik. Elime bir futbol dergisi alıp Dixie Howell'ın resmini buldum ve Cem'e gösterdim. Sana çok benziyor. Aklıma gelen en güzel sözdü ama pek bir işe yaramadı. Pencerenin yanındaki sallanan iskemleye oturdu, suratını astı ve öylece durdu. Gün döndü. İki jeolojik yıl sonra Atticus'un ayak sesini duyduk. Tel kapıyı çarptı, bir sessizlik oldu, Atticus şapkasını asıyordu. Cem diye seslendiğinde sesi kış rüzgarı gibiydi. Işığı yaktığında bizleri orada öylece dona kalmış buldu. Bir elinde benim baston vardı. Kirli sarı püskülü yerlerde sürünüyordu. Öteki elini uzattı, şişman bir kamelyanın parçaları avucunun içindeydi. Cem dedi, bu işin sorumlusu sen misin? Evet efendim. Neden yaptın bunu? Senin zencilere ve serserilere avukatlık yaptığını söyledi. Bunları dedi diye mi yaptın? Cem'in dudakları oynuyordu ama evet efendim dediği duyulmadı. Oğlum, arkadaşların bu konuda konuşunca kızmanı anlarım ama yaşlı ve hasta bir kadına yaptığının bağışlanır yanı yok. Hadi şimdi git Bayan Dubois'tan özür dile. Sonra da doğru eve gel. Cem kıpırdamadı. Hadi dedim sana. Cem'in peşinden gitmeye davrandım. Gel buraya dedi Atticus. Döndüm. Atticus gazeteyi aldı ve Cem'in boşalttığı sandalyeye oturdu. Oğlunun bir konfederasyon ordusu kalıntısı tarafından şu anda öldürülüyor olması olasılığı varken öyle sakin sakin gazete okuyabilmesini aklım hiç almıyordu. Cem beni de kızdırırdı. Arada ben de ona öyle kızardım ki öldüresim gelirdi ama iş bu noktaya geldi mi de varım yoğum oydu. Atikus ya bunun farkında değildi ya da aldırmıyordu. Bunun için ondan nefret ediyordum ama insan başı dertli olunca kolay yoruluyordu. Kendimi kucağına atıverdim. Kolları beni sarıverdi. Kucakta oturmak için çok büyüdün. Ona neler olacağını aldırmıyorsun. Bütün yaptığı seni savunmaktı. Sen ise onu vurulmaya yolladın. Atikus kafamı çenesinin altına soktu. Henüz dert etmek için çok erken. Cem'in böyle kendini yitireceğini hiç ummazdım. Senin için kaygılanıyorum, Scott. Yaz gelince çok daha tatsız şeylere göğüs germek zorunda kalacaksınız. Bu, Cem ve sana haksızlık gibi görünüyor. Biliyorum, her şey bize karşı dahi olsa elimizden geleni yapacağız. Belki ikiniz de büyüdüğünüzde bu olaya daha anlayışla, bilinçle bakabilirsiniz. Yüzünüzü kara çıkartmadığımı anlayabilirsiniz. Bu dava, Tom Robinson'un davası bir vicdan meselesi. O adama yardım etmezsem kiliseye gidip Tanrı'nın önüne çıkamam. Yanılıyor olmalısın Atikus. Neden? Herkes senin yanıldığını düşünüyor. Düşünebilirler. Saygı göstermek gerekir ama başkalarıyla yaşayabilmeden önce kendimle yaşamayı bilmeliyim. Çoğunluğun sesi doğrudur kuralının dışında yalnızca vicdan kalır. Cem döndüğünde hala Atikus'un kucağındaydım. Evet oğlum dedi Atikus. Beni kucağından indirdi. Ben de Cem'e sarıldım. Yüzünde garip bir ifade vardı. Belki de ona bir ilaç yutturmuştu cadı. Ortalığı temizledim. Yaptıklarım için üzgünüm dedim. Ama üzgün değilim. Her cumartesi de kamelyalarını yeniden yetiştirmeye uğraşacağımı da söyledim. Üzgün değilsen öyle demenin hiçbir anlamı yok dedi Atikus. Cem, o yaşlı ve hasta biri. Söylediklerinden sorumlu tutulamaz. Keşke sizlere değil de bana söyleseydi ama keşkelerle yaşayamayız. Cem'in gözü halıdaki bir gül motifine takılmıştı. Atikus, ona okumamı istiyor. Okumanı mı? Evet efendim. Her gün öğleden sonra okuldan çıkınca gidip 2 saat okumamı istiyor. Atikus bunu yapmak zorunda mıyım? Elbette. Ama 1 ay boyunca. O zaman 1 ay gideceksin. Cem ayak baş parmağını yavaşça gülün ortasına yerleştirdi ve bastırdı. Sonunda, dışarıda yapacaksam olur ama içerisi karanlık ve ürkütücü. Gölgeler var ve tavanda da Atikus güldü. Bu senin düş gücüne yararlı olur. Radley'lerin evinde olduğunu varsay.